Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı, daha doğrusu daha önceki sayılardan aktardığımız mülakatın ikinci bölümünü paylaşacağız. Sadık Üzer Hoca'yla Görünmeye Değil Görmeye Gelin başlıklı mülakatın ikinci bölümünü paylaşıyoruz. Manevi yolla tanışmanız nasıl oldu hocam? 1964 yılında Ömer Kirazoğlu hocamız bizi Zihni Paşa Kur'an kursunun mezuniyet gününe çağırdı. Sami Efendi Hazretlerini ilk defa orada gördüm. Fakiri de karşısına oturttular. Daha sonraki yılda katıldık. Sonra askere gittik. Yedek subaylığı Tuzla'da yaptık. Askerden sonra Kartal Lisesi'ne tayin olunca Ömer Kirazoğlu hocamın tavassutuyla Erenköy'de bir ev tuttuk. Erenköy'e taşındıktan sonra oradaki ihvanla ünsiyetimiz arttı. Manevi yola intisap etmek istedik. İstihare yapmamız söylendi. İstiharemde Topkapı Sarayı'ndayım. Orada Kur'an-ı Kerimlerin sergilendiği bir alan vardır. Bazı Kur'an-ı Kerimler sedef kalkmalıdır. İstiharemde oradayım. Kur'an-ı Kerimlere bakınca onlardan parıl parıl bir nur parladığını gördüm. Ömer hocama rüyamı anlattım. Çok güzel dedi. Musa Bey Ahmet Göktaş'ın dükkanına gelir. O sana ders tarifini yapar dedi. Ahmet Gürtaş abinin Erenköy'de züccaciye dükkanı vardı. Musa Efendimiz zaman zaman onun dükkanına gelir, ders görüşmelerini orada yapardı. Aradan çok geçmeden Musa Efendimizin geleceğini haber alınca biz de gittik. Musa Efendi üstadımız dersimizi tarif etti. Yıl kaçtı hocam? 1973'ün Şubat ayı. Musa Efendimiz yazları Erenköy'de kalırdı. 6 ay İbrahim Çelik, Ahmet Gürtaş abilerle onun sohbetine katıldık. İsmail Karaçam hocam o zaman enstitüde hoca. O da gelir, Kur'an-ı Kerim okurdu. Öztürk amcaların evinde Sami Efendimiz'de teravih kılınırdı. Ev ortamı olduğundan çok ihvan alınmazdı. Ömer Kirazoğlu hocamızın vesilesiyle biz 3-4 Ramazan teravihe katıldık elhamdülillah. Sami Efendi ile birebir görüşmeniz oldu mu? Teravih sonrası çay ikram edilirdi. O zamanlar Efendi Hazretlerini görürdük. Birebir görüşmemiz 1979 yılında oldu. Hacca gideceğimiz zaman duasını almak maksadıyla devlethanelerine gittim. Efendim Allah nasip ederse hacca gideceğiz, dua istiyorum dedim. Kalkar gibi oldu ve heyecanlandı. Dua edelim inşallah, biz de sizden dua bekleriz dedim. Hocam Ömer Kirazoğlu hoca vesilesiyle Sami Efendi Hazretlerini tanımışsınız. Daha özel olarak sizi manevi yola çeken ne oldu? Tabii bunlar ilahi takdirle oluyor. İşin zahir kısmına bakacak olursak, Ömer Kirazoğlu hocamızla yakın olmasak belki bu yolla da tanışamazdık. Onun bizimle tesis ettiği muhabbet bağı manevi yola çeken ilk müessir olmuştur diyebilirim. Yolda olanların halinin güzelliği insani münasebetlere yansıyor. Ahlaki güzellikler insana tesir ediyor. O kişi sizi Allah için seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Yoldakilere muhabbet bağı tesis olunca manevi yola karşı bir iştiyak kalbinize akıyor. Allah dostlarından İbrahim Dusuki Hazretleri, güzel yolumuzun en güzel sermayesi muhabbet ve teslimiyettir buyuruyorlar. Sevgi, kalp hastalıkları için en önemli bir ilaçtır. Sevgisizlik gönül hastalıklarının başıdır. Sevgimiz ne kadarsa faydamız o kadar olur. Sevmediğimiz insana faydalı olamayız. Malumunuz büyük veliler yolunda yüce Rabbimize yaklaşmanın 4 önemli vasıtası var. Zikir, rabıta, sohbet ve murakabe. Mühim olan rabıtamızı zedelememektir. Rabıta muhabbettir. Rabıta, müridin mürşidine duyduğu muhabbeti daima gönlünde taze tutmasıdır. Onun güzel hallerini taklide çalışmasıdır. Mürşide duyulan hürmet ve muhabbetle müridi vazifelerini daha büyük bir aşk ve şevkle yerine getirir. Allah dostlarının sohbeti kadar muhabbeti de tesirli ve faydalıdır. çok çok önemli. Allah dostları rabıtanın 4 şeyle bozulduğunu söylüyorlar. 1- Mürşit hakkında şüpheye düşmekle, 2- gıybet ve gaflet etmekle, 3- mürşitten başkasına meyletmekle, mensubiyet, aidiyet çok çok önemli demek ki. 4- büyük günah işlemekten dolayı ümitsizlik ve tembellik etmek de rabıtayı bozar, zedeler demişlerdir. Hocam, merhum Mehmet Aydın abiyle çok yakındınız. Kendisinden bahsedebilir misiniz? Mehmet Aydın abimle tanışmamız 1973 yılı ortalarında bir sohbette oldu. Yıllarca yakınlığımız devam etti. Sadece kabre beraber gidemedik diyebilirim. Tanıdığım yıllarda merhum genç bir ticaret erbabı, çok düzgün giyinen, hayat dolu enerjisiyle etrafına pozitif enerji yayan bir kişiydi. 1975-1984 yılları arası görüşmelerimiz devam etti. 1984 yılından itibaren merhum Musa Topbaş Kuddisesi Ruh Efendi'nin işaretleriyle Mehmet Aydın abimiz Abdullah Sert hocamız da Antalya'mıza teşrif edip merkezden başlayarak önce Korkuteli, Pinike, Kumluca, Manavgat, Alanya ve diğer ilçelerde manevi hizmetleri başlattılar. Kendisiyle Karadeniz illerinden Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'ye de 1995-97 yıllarında 3 yıl beraber gidip geldik. Yaz, kış, dağ tepe demeden gönüllere girmeye, Allah'ın kullarına Allah'ı, Resulullah'ı ve Allah dostlarını sevdirmeye gayret etti. Bizlere hizmeti, vefayı ve cömertliği öğretti. Çok tatlı hatıralarımız oldu, dostluklar pekiştirildi. Yeni yeni manevi kazanımlar elde edildi elhamdülillah. Manevi kardeşlerimizle her beraberliğimizde hayırla yad edeceğimiz güzel hatıraları, huzurlu sohbetleri, seyr-i sülük yolundaki şaşmaz ölçüleri son nefesimize kadar devam edecek biiznillah. Mehmet Aydın abimizle ilgili hiç unutamadığımız hususlardan biri, belki de en önemlisi manevi evrat ve eskârın tezahürünü, huzur halini yakalamak şeklinde ifade etmeleriydi. Sıkıntılı hallerimizde de amentüye devam ve salavat-ı şerifeye devam ifadeleri halen kulaklarımızda çınlıyor. Kendisinden amentüye devam ilkesiyle Allah'la ilişkilerimizi sağlam tutmayı, ona halel getirmemeyi ve iman hassasiyetini öğrendik. Bu yoldaki disiplini, edebi, hizmette terakkiyi, sevenlerin üstaza nasıl hizmet edeceğini, mürşide olan muhabbetin nasıl olacağını zirve haliyle onda gördük. Mehmet Aydın abimiz Antalya'yı her teşriflerinde günlerce önce plan yapar, en ayrıntılı şekilde detaylandırır. Misafir kalınacak evin belirlenmesi, merdiven durumu, kahvaltı ve yemek saatleri, özel görüşme ve ziyaretlerle ilgili her hususu önceden belirler, ona göre işine başlarlardı. Güzel Antalya'mıza her 6 ayda bir teşrif ederler, en az 3 gün ilçeleri dolaşır, merkezde de yoğun programlarla Allah dostlarının, özellikle merhum Musa Efendimiz ve Osman Efendimizin âli himmetlerini bizlere taşırlardı. Mehmet Aydın abimiz de Allah'ın emirlerine eksiksiz uyma hassasiyeti, en başta zekat, sadaka, hayru hasenat noktasında çok ince ve zirve bir anlayışla uygulamasını görürdük. Onda tevazu ve bütün davranış güzelliklerini görmek mümkün. Büyükleri ziyaretteki ölçüyü ifadelerinde, görünmeye değil, görmeye gelin derlerdi. Manevi yoldaki var olma, yar ol fehvasınca hiç kimseciklere yük olmazlardı. Külfetsiz ülfet isterlerdi. En küçük hediyeyi ziyadesiyle karşılarlardı. Hususiyle olayları değerlendirirken, üstazımız bu konuda nasıl yaparsa ben öyle yaparım derlerdi. 1999 yılı Adapazarı ve İzmit depreminden hemen sonra fabrikasındaki odasında çok ibretli ifadeleriyle acı gerçeği her şey var, her şey yok, her şey var, her şey yok diye değerlendirmişlerdi. O pek muhterem Musa Efendi Hazretlerini bütün davranışlarıyla önümüze koyar, işte böyle diyerek hiç taviz vermez, Nakşi yolunun güzelliklerini, sünnet-i seniyyeye bağladıklarını her meselede uygulamaya gayret ederdi. Mehmet Aydın abimiz tertip ve düzene çok itina ederdi. Zamanı çok titiz kullanırdı. Hediye paketlerinin hazırlanması ve üzerlerinin kimlere ait olduğu en zarif yazılarla belirtilirdi. Sünnet-i Seniyye'ye bağlılığından dolayı çakısı her zaman üzerinde olurdu. Cömertlik hususunda sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi hükmünce gelecek 5 yılın zekatını bile önceden vermiş olduğunu bilirim. Bu yolda asıl muhabbetin üstaza olması gerektiğini belirtirdi. Altın Taç Mensucat'ta Hacı Musa Efendi Hazretleri'ni bir ziyaretimizde sohbetlerine giderken Antalyalı kardeşlerden biri Mehmet Aydın abimizin elini öpmek için geldiğinde eliyle üstazımızı göstererek celalli bir şekilde yol al, yol al diye onu sohbet yerine yönlendirmiş ve üstazın olduğu yerde başkasına teveccüh edilmeyeceğini bize öğretmişti. Manevi kardeşliğe önem verirdi. Kendi yakınlarının evinde gecelemediği halde Antalya, Rize ve Trabzon seyahatlerinde manevi kardeşlerinin evinde gönül huzuruyla kaldıklarını söylerlerdi. Çocuklarına ve yakınlarına uzun zamandır benim arkadaşlarım hep gittiler. Dünyadan daha çok ahirette dostum var derdi. Fabrikasındaki sohbetlere Antalyalı onlarca kardeşimizi davet eder, cennet mekan Musa Efendi Antalya'dan gelenleri görünce gülümser, elhamdülillah derdi. Manevi görüşmeler gece yarılarına kadar yorgunluk nedir bilmeden saatlerce devam ederdi. İstirahat etseniz dediğimizde istirahat kabirde diye cevap verirdi. Anadolu yakasından Avrupa yakasındaki iş yerine 40 yıl boyunca sabah namazından hemen sonra devam ederek nasıl bir tüccar olunacağını göstermiştir. Kendisi fırsatları iyi değerlendirir, bizlerin de öyle olmasını isterdi. Yapılması gerekli bir iş zuhur ettiğinde biten işte hayır var der ve o işi hemen yapardı. Hocam, sizin hem öğretmenlik hem de vaizlik tecrübeniz var. Bilhassa dini sahada hizmet ifa eden eğitimci kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Osman Nuri Topbaş hocamızın söylediği bir söz var. Sevmeyen insan sevilemez. Sevilmeyen insan da karşısındaki insana bir şey veremez. İşin nirengi noktası burası. Eğitimcilik hayatım boyunca acizane gördüğüm budur. İşin temeli sevgi, muhabbet. İnsan severse karşı tarafa şefkatle, merhametle yaklaşıyor. Bu da karşı tarafa tesir ediyor. Sopayla terbiye olmaz. Peygamber Efendimizin terbiyesi muhabbet terbiyesidir. İşte bu sebeple hata yapan öğrenciye de şefkat ve merhametle yaklaşmak gerekir. Yanlışa, günaha duyulan nefreti, yanlış yapana, günahkara mal etmemek gerekir. Diğer bir husus da örnek olmak. Öğretmenin öğrencisine örnek olması lazım. Konuşmasıyla, giyim kuşamıyla, ahlaki meziyetleriyle örnek olacak. Bilhassa eğitim çağındaki gençler karakterlerinin şekillendiği bir devir olduğu için kendilerine rol model arıyorlar. Sizin söylediklerinizden çok şahsiyetinizle ilgileniyorlar. Bu çağlar onların duygusal olarak da yoğunluklu zamanları. Bir öğretmen şahsiyetiyle örnek oluyor. Kendisini talebe de seviyorsa, talebenin zihnine, kalbine atacağınız her tohum ileride bir çınar olmaya namzettir. Bazen duyuyoruz, çocuk İmam Hatip'e gidiyor, Kur'an hocasını sevmiyor. Bu nasıl mümkün olur? Kur'an eğitimi yapan bir insan sevilmez mi? Demek ki hocanın talebeye yaklaşımında sıkıntı var. Böyle olmamalı. Bilhassa lise çağları gençlerin hayatlarının istikametini belirlediği bir zaman. Yanlış yaklaşımlarla onlara Allah ve Resulünün sevgisini aşılayamaz. Bir de üstüne uzaklaşmalarına sebep olursak ahirette hesabını veremeyiz. Aynı şeyler bir imam, vaiz için de geçerli. Bir imam efendi, vaiz efendi mesleğini severek yaptığı, cemaate severek yaklaştığı zaman o bu işi hakkıyla yapmış olur. Esasında dini hizmetler severek yapıldığı zaman çok hayırlı bir iştir. Sevgi yoksa yapılan işin, yürütülen vazifenin bir bereketi de olmuyor. Bir imam efendilerin bilgili ve iyi yetişmiş olması lazım. Çünkü cemaat ona her konuyu danışır. Günümüzde cemaatin profili değişti. Cami cemaati 30-40 yıl önceki gibi genelde okuma yazma bilmeyenlerden oluşmuyor. Aralarında lise, üniversite mezunu olanlar var. Dolayısıyla din adamlarımızın dini konularda hepsinden daha bilgili olması gerekir. Diğer bir nokta da din hizmeti ifa eden bir insan hizmet ehli olacak. İnsanlara yardım edecek. Allahu Teala, ey iman edenler, Allah'a yardım ederseniz O size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz buyuruyor. Hizmet eden himmet alır. Değerli dinleyenlerimiz, Sadık Üzer Hoca ile Görünmeye Değil, Görmeye Gelin başlıklı mülakatın ikinci bölümünü sizinle paylaştık bu akşam ve son bir yazıyla birlikteliğimizi noktalayacağız. Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Muhteşem Bir Asr-ı Saadet Tablosu başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Peygamber, hicretin 9. yılında Tay kabilesinin putunu yıkmak üzere 150 kişilik bir kuvvetle Hazreti Ali'yi yola çıkardı. Adi bin Hatem'in kral olduğu kabile mağlup edildi. Birçok ganimetle esir elde edildi. Esirler arasında cömertliğiyle meşhur Hatem Tayi'nin kızı Safane de vardı. Kral olan kardeşi Adi ise Müslümanların gelişini haber alır almaz aile fertleriyle birlikte Şam'a kaçmış, kız kardeşi Safane'yi geride bırakmıştı. Resulullah'ın süvarileri diğer esirlerle birlikte Safane'yi götürüp Medine'de Hazreti Peygamber'e teslim ettiler. Adi bin Hatem bundan sonrasını kardeşi Safane'nin ağzından naklediyor. Kız kardeşimi diğer esirlerle birlikte Medine Mescidi'nin hemen yanında barakamsı bir yere koydular. Kardeşim sözü, sohbeti yerinde akıllı bir kadındı. Resulullah yanından geçerken ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, baba öldü, kardeş kayboldu. Ben garibi bağışla ki Allah da seni bağışlasın.'' ''Kimmiş senin kardeşin?'' ''Hatem oğlu Adi. Şu Allah ve Resulünden kaçan adam mı?'' Hatem diyor ki, gerisini kardeşim şöyle anlattı. Resulullah yoluna devam etti, bana cevap vermedi. Ertesi gün yanımdan geçerken aynı sözleri tekrar ettim. Aynı tavrı takındı. Üçüncü gün yanımdan geçiyordu. Bense ümidimi kesmiştim. Arkamdan bir adam kalkıp konuşmam için işaret etti. Ben de kalkıp, ey Allah'ın elçisi, babası ölmüş, ziyaretçisi kaybolmuş bir garibim. Bana iyilik et ki Allah da sana iyilik etsin. Beni serbest bırakmayı uygun görmez misin? Ben Arap kabileleri içinde kavminin efendisi olan bir zatın kızıyım. Babam aileleri korur, esirleri salıverir, açları doyurur, çıplakları giydirir, misafirleri ağırlar, ziyafetler verir. İşte ben bu zatın Hatem Tayi'nin kızıyım. Bunun üzerine Resulullah da, ey kadın! Bu söylediklerin müminlerin sıfatlarıdır. Baban keşke Müslüman olsaydı da onu rahmetle ansaydık. Dileğini kabul ettim. Medine'den ayrılmakta acele etme. Seni memleketine ulaştıracak, kavminde güvenilir birini buluncaya kadar sabret. Bulduğunda bana haber ver, dedi. Bir müddet bekledim. Nihayet Beli veya Kuza'dan bir kervan geldi. Ben de Şam'da kardeşim Adi'nin yanına gitmek istiyordum. Hazreti Peygamber'e vardım ve ''Ya Resulallah, kavmimden bir grup gelmiş, kendilerine güveniyor, beni memleketine ulaştıracaklarına inanıyorum.'' dedim. Resulullah bana yeni elbiseler giydirdi, binek ve yiyecek verdi. Kervanla birlikte çıktım ve Şam'a ulaştım. Olayın gerisini Adi'den dinleyelim. Bir gün aile efradımla birlikte oturuyordum. İleride deve üzerinde bir kadının yaklaşmakta olduğunu görünce bunun kardeşim Safane olduğunu hissettim. Bir de ne göreyim, ta kendisi. Yanıma gelir gelmez hemen içini dökmeye başladı. Seni vefasız, seni zalim, çoluk çocuğunu alıp kaçtın da baba yadigarı mahremini ortada bıraktın. Kardeşciğim, kötü söyleme, yemin ederim ki ileri süreceğim bir mazeretim yoktur. Söylediğin hatayı işledim, Adi anlatmaya devam ediyor. Kız kardeşim yanımda kaldı. Çok akıllı bir kadındı. peygamberi kastederek dedim ki, bu adamın durumu hakkında ne dersin? Vallahi hemen ona gitmeni uygun görürüm. Şayet bu zat peygamberse ona erken tabi olmanın ayrı bir şerefi vardır. Şayet o bir kralsa sayesinde saltanatını kaybetmez, hor hakir duruma düşmezsin. Artık dön düşün dedi. Ben de bunun isabetli bir görüş olduğuna inandım. Hemen yola çıkıp Medine'ye vardım. Mescitte huzuruna varıp selam verdim. Kiminle görüşüyorum dedi. Hatem oğlu Adi ile dedim. Resulullah kalktı, beni alıp evine doğru yürüdü. Giderken yolda karşısına zayıf ve ihtiyar bir kadın çıktı. Kendisini durdurdu. O da kadının meselesini dinlemek için uzun müddet durdu. Kendi kendime, vallahi bu bir kral olamaz dedim. Sonra beraber yürüdük ve beni eve buyur etti. İçi lif dolu, deriden yapılmış bir şilteyi bana uzattı ve buyur, minderin üzerine otur dedi. Ben de sen otur dedim. Hayır, sen oturacaksın dedi. Ben de oturdum. Kendisi kuru yere oturdu. Kendi kendime, vallahi bu kral işine benzemiyor dedim. Resulullah söze başladı. Hatem oğlu Adi, sen Pekusi değil miydin? Sabilik ve Hristiyanlık arası bir din. Evet, öyledir. Kavminin gelirlerinden dörtte biri nispetinde vergi almıyor muydun? Evet, alıyordum. Halbuki dinine göre bu sana helal değildi. Evet, doğrudur dedim ve anladım ki o bilinmeyecek şeyleri bilen bir peygamberdir. Resulullah şöyle devam etti. Ey Adi! Muhtemeldir ki seni bu dine, İslam'a girmekten alıkoyan Müslümanların şu gördüğün fakirliğidir. Allah'a yemin ederim ki bir gün gelecek Müslümanların malları o kadar artacak ki tenezzül edip alan bulunmayacaktır. Belki de senin İslam'a girmeyi sebeplerinden biri de Müslümanların azlığı, düşmanlarının çokluğudur. Yine yemin ederim ki çok geçmeden devesine binmiş bir kadının tek başına ve korkusuzca Kadisiye'den gelerek Kabe'yi ziyaret ettiği duyulacaktır. Yine muhtemeldir ki İslam'a girmeyi sebeplerinden biri de şu dünya saltanatının Müslüman olmayanların da elinde bulunmasıdır. Yemin ederim ki yakında Babil ülkesindeki beyaz sarayların Müslümanların eline geçtiği duyulacaktır. Resulullah'ın söylediklerini dinledikten hemen sonra Müslüman oldum. Hatim devamla şöyle anlatıyor. Resulullah'ın haber verdiklerinin ikisinin gerçekleştiğini gördüm. Üçüncüsü ise henüz gerçekleşmedi. Andolsun ki o da gerçekleşecektir. Babil'deki beyaz sarayların fethedildiğini gördüm. Kadisiye'den devesine binip çıkan bir kadının korkusuzca ve tek başına şu Kabe'yi ziyaret ettiğini de müşahede ettim. Yemin ederim ki üçüncüsü de mutlaka gerçekleşecektir. Bu üçüncüsü Ömer bin Abdülaziz döneminde gerçekleşti. Servet o kadar çoğaldı ki zekat memurları zekat dağıtacak fakir kimse bulamadılar. Hazreti Peygamber Adi bin Hatem-i Tay kabilesine vali ve zekat memuru olarak tayin etti. Hazreti Ömer'in halifeliği esnasında Medine'ye geldi. Ömer ona büyük iltifat gösterdi. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra görevini muntazam şekilde yürütmüş, en ufak bir olumsuzluğa fırsat vermemişti. Hazreti Peygamber'in Adi bin Hatem'e karşı gösterdiği yakın ilgi, onu evine götürüp kendisi kuru yere oturduğu halde ona minder takdim etmesi, içindeki gizli şüpheleri bilip onları izale etmesi, eve gelirken yaşlı ve zayıf bir kadınla uzun uzadıya ilgilenmesi büyük âli cenaplık örneğidir. Çapulculuk ve yağmacılıkla bilinen bir bedevi toplumda fevkalade güzel ve asil bir kız olan Safaniye yeni elbiseler giydirmesi, ona binek ve azık tedarik ederek ülkesine göndermesi tarihin kaydettiği ender tablolardandır. O güzel, asil ve akıllı kadını cariye olarak alıkoyabilirdi. Fakat onun kadir şinaslığı, yüce kalpliliği, ülkeler ve gönüller fethetti. Hazreti Peygamber'in abide şahsiyeti, tevazu, tevekkülü, cömertliği, insana son derece değer vermesi herkes için ve özellikle de yöneticiler açısından son derece değerli örnektir. En güzel model, en doğru rehber odur. andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bir kimsenin insanlık ve Müslümanlık derecesi, onu örnek alması, onun gibi yaşamaya gayret etmesi nispetindedir. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı muhteşem bir Asr-ı Saadet tablosu başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi de bu akşam son olarak. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2023 sayısından yazılar paylaştık sizinle değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.